Ayrım 14.
Kendimi başımı sallayıp dururken yakalıyorum. Hiçbir anlama gelmeyen bir baş sallaması. Tuncer dediği anda gözümün önünde bir yüz belirmişti. Onu düşünüyorum. O Tuncer benim sırtım dönük olmasa yüzümü görebilseydi yanımıza uğrar mıydı? Yoksa bir süre daha takıldığı yerde mi kalırdı bilemiyorum. Arkamda duydum sesini. Hah, burada mıydın Yıldız? Demek milletvekili Remzi Bey'e damat olan da bu Tuncer mi? Yakışıklı çocuktu. Şimdi daha yakışıklı. Ama bana bizleri dudak büktükleri günlerinde daha sevimliydi. İnanç güzelleştirir. Hocam, hiç düşünmemiştim sizi burada. Aslında ben Tuncer'in burada, burada olmak bir şey değil. Yıldız'ın ardında ülkeyi sırtlamış kaldırıp kurtarıyorcasına sevincinden uçarak böylesi uslanabileceğini, eblehçe yani, düşünemezdim. Onu yeniden şaşırtmaktan bir tat alacağımdan değil, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Şimdi neredesin Tuncer? Tuncer'in alnında ince bir ter çığsıyor. Şimdi şeydeyim ben hocam, Lozan'dayız, doktoramı hazırlıyorum. Neden ellerini uyuşturuyor sanki? İngiltere, Fransa ya da İsviçre'lerde okuma kapıları sitelerdeki marangoz çocuklarını hep kapalı mı kalacak? Burada yapılacak ne kaldı ki, değil mi hocam? Evet, burada yapılacak bir şey kalmadı. Sen yapılabilecek her şeyi yaptın. Derslerde karşıma geçip, "Oo, maşallah hocam, bakıyoruz Küba'nın ekonomisini de eleştiriyorsunuz artık. Sonra da sosyalist geçiniyorsunuz," dedin. Kendine gel Ömer. Onlar başlangıçtaydı daha. Çocuktular. Sırasında anladığın, hazmettiğini sandığın ne varsa hiçbirini hazmetmediğin bu akşam tek tek ortaya çıkıyor neredeyse. O zamanki gibi şimdi de gülümsesene. Marx'ın da eleştirilebilir olduğunu anlatmaya çalışırdın. Hep aynı serin kanlılıkla. Yine öyle olsana. Olamıyorum. İçim sürekli bir öfkeyle öyle Tuncer diyor. Sen yapılabilecek her şeyi yaptın. Bir bölük arkadaşını el ele kol kola yapılacak her şeyi hepimize gösterdin durdun. Ders yok arkadaşlar. Çıkın dışarı. Bu düzenin üniversitesini bitirip bu düzenin bir yerinde bir şey olmak istemiyoruz. Boşaltın burasını. Halkımız emperyalizmin kıskacı arasında zulmün yumruğu altında inim inim inliyor. Bunlarsa bize hala yok özel kalkınma mantığı, yok bilmem ne diye nutuk çekiyorlar. Hocam, yine de size saygımız var, biliyorsunuz. Siz öteki satılmışlardan değilsiniz. Ama artık lütfen bize katılın, dışarı çıkın. Ne zamandan beri İsviçre'desin Tuncer? Evlenince gittik efendim, diyor karısı. Tuncer için güç olan bir yanıtı bulmaktan kurtarıyor onu. Tuncer ise bir an önce ya gözümün önünden çekilip gitmek ya bana uzun boylu açılmak için yanıp tutuşuyor. Yine duyarlı çocukmuş. Beni kürsümden inmeye, 45 yaşıma merdiven dayadığım yıllarımda somut eyleme çağırdığı zamanlarında da o en sevimli günlerinde de yani insanı gerçekten sarıp sarmalıya bir duyarlılığı vardı. Şimdi de hiç ezilip büzülmeyebilirdi. Bana şu açıklamayı yapma gereğini duymayabilirdi. Yıldız'la çok sevdik birbirimizi. Çok da seviyoruz hocam. Aşkın devrimciliğe gölge düşüreceğini sanırdı. Bunu kazıdı, altından yıldız çıktı. Onu da kazısa, ama bunu yapmak kolay değil. Kazınan şeyin altından belki de aklının ucundan bile geçirmediğini sandığı bir şey çıkar. İnsan hali, hiç belli olmaz ki. Yıldız'a "Hah, burada mıydın?" derken yüzü dünyanın en mutlu insanının yüzüydü. Şimdi aynı yüz çalkalanmalarla, çatışmalarla dolu. Sanırım Yıldız'la onun arasına acımasız bir yargıç gibi girdim. Oysa suçlayıcı değildim. Çünkü ben ders verdiğim sınıflarda gençleri anlamış ama bunu onlara dalkavukluk sınırına vardırmamış bir Ömer'im. Tuncer'in öncülüğündeki çıkın dışarılara sabırla, sevecenlikle bakıp onlara bunun ne anlama gelebileceğini anlatan Ömer'im. Bana "Hadi kırlara" dediklerinde serin kanlılıkla gülümseyebilen Ömer'im. Değil miyim yoksa? Biliyorum. Az önce Tuncer'e karşı içimde küçük bir suçlama dolandı. Önleyemedim. Serin kanlılığım ufalanıyor, yeniden kurmam gerekiyor. İsteksizim. Ama çabuk yendim o suçlama duygusunu. Açığa vurduğumu sanmıyorum. Oysa Tuncer, fırtınaya yakalanmış tekne örneği, bir limana sığınma peşinde. Kendini savunuya geçiyor. Yıldız'la çok sevdik birbirimizi. Çok da seviyoruz hocam. Öğrencimin şuradaki bir karşılaşma nedeniyle salt bu nedenle kendisini savunuya geçmesini istemiyorum. Sizinle uzun boylu konuşmak isterdim hocam diyor Tuncer. Hiç yeri değil, hiç zamanı değil. Tuncer'in sesi belki de bu nedenle onca ezik çıkmıştır. Alnında hep aynı ter çığsıması. Karısının önünde mi eziliyor, benim karşımda mı artık ayırt edemiyorum. İçimde bir yırtılma, Ayşe'nin düğünü. O, Ayşen, acıyla birlik bana sinsi bir sevinç de sunmuştu. Şimdi salt acı, hatta öfke. Acele etme Tuncer, anlatma. Bunda direteceksen söyleyebileceğin her şey tek cümlede özetlenebilir. Kendimi kurtarmaya çalışırken Yıldız'ı sevmişim. Başka ne anlatacaksın ki bana? İşte bakışlarım, yüzüm şimdi suçladı Tuncer'i. Şimdi engelleyemedim. Size anlatmak isterdim. Başımı çeviriyorum, karısına gülümsüyor, soruyorum. Nasıl, Lozan'ı sevebildiniz mi? Ben Yıldız'ı dinliyorum, Tuncer'i değil. Tuncer, sizinle konuşmak isterdim hocam. Şimdi hiç beklemediğim bir yerde, hiç beklemediğim bir zamanda sizinle karşılaşınca kekeledim hocam. Ansızın dersini tek satır iyi öğrenmemiş ve bundan utanan bir öğrenci oldum. Biz Yıldız'la birbirimizi çok sevdik hocam diye salakça açıklamalara giriştim. Karşımda duruyorsunuz. Kalın çerçeveli gözlüklerinizin ardından bana bakıyorsunuz. Şimdi neredesin Tuncer diye soruyorsunuz. Size ne diyeceğimi bilemiyorum. Karımı ne çok sevdiğimi söylüyorum. Bana inanmıyorsunuz. Belki ben kendime inanmıyorum. Öyle şeyler yaşandı. Beni o denli ayrı çizgiler içinde gördünüz ki şu anda ilk aklınızdan geçen olsa olsa yoksulluğumdan, eylemciliğimden ve sıkıştığım yerden kendimi Remzi Bey'e damat olarak kurtardığım. Kaçamak bakıyorum yüzünüze. Orada suçlama mı? Belki değil, belki acı. Acı mı? Buna benzer bir anlam yakalıyorum. Keşke bu anlamı yakalamasaydım. Karımı seviyorum demekle biterdi iş. Başka hiçbir açıklama gerekmezdi. İşte yeniden kaçamak bakıyorum yüzünüze. Tıpatıp ne düşündüğünüzü anlamak istiyorum. Şu anda ne düşünmekte olduğunuza bütün arkadaşlarımdan çok önem veriyorum. Vermek zorundayım. Çünkü bizimle sokaklarda, caddelerde, alanlarda koşturmamanızı kınayan grubumuzun en ateşli üyesiydim ben. Sizinle en çok ben uğraşırdım. Sizin beni anladığınızı, anlayarak sevdiğinizi bilir, bunu kötüye kullanırdım. Sizi bu düğünde görüvermek beni bir an şaşırttıysa da ilk ağızda pek çok da sevindirdi hocam. Şimdi neredesin Tuncer diye sorana dek siz. Sevindim. Kimsenin kimseye söyleyecek sözü yok işte. Ben buradaysam o da burada. Üstelik benim burada olmamın nedeni sevgim, karım. Onun burada olmasının nedeni ne peki? Demek eleştirilerimde ta o zamandan haklıymışım. Onun gerçek yeri burasıymış işte. Hocam, bocalamamı yüzsüzlükle alt etmeye çalışmak bu. Şu topluluk içinde siz yağ karışmayan bir damla su gibisiniz. Bense size rastlayana dek burasıyla iyice uyumluydum. Siz dikildiğiniz yerde efendice dikiliyorsunuz. Benim gibi diliniz dolanmıyor. Bulunduğunuz yere bir özür aramıyorsunuz. Bense karımı bu denli sevdiğimi hemen belirtmek de yetmezmiş sanıp beni uzun boylu dinlemeniz için bir fırsat arıyorum. Aradığımı hiç bulamayacağım bu gece. Kendimi sizin gözünüzde aklatamayacağım. Geçmiş günler henüz öylesi yakın duruyor ki önünüzde kendimi savunma özlemini de bir türlü yenemiyorum. İsteseniz karıma değil bana dönseniz, hadi başta deyiverseniz, sanki hemen şimdi koltukta oturan bu yaşlı hanımın da önünde, bu kalabalık ortasında, bu uğultular, içki ve meze dolaştıran garsonlar, az sonra çalınacak düğün marşı arasında hemen başlayacağım anlatmaya. Sevgili Tuncer, sizden 3 sınıf geride fakültenin ilk sınıfındayım. Ayşe'nin de arkadaşıyım. İnançlı kavganızın hayranıyım. Size yeterince değil, hiç yakın olamamaktan ötürü de çok üzgünüm. Ayşen bile yakın size. Oysa ben kendimde bu hakkı göremiyorum. Apaçık koyacağım kendimi ortaya. Belki söyleyeceklerim bu hakkı neden bulamadığımı anlatmaya yarar. İktidardaki partinin milletvekillerinden Remzi Tarakçı'nın ikinci karısından olma kızıyım. Ailemde daha neler yok neler. Tüccarlıktan Taşra Belediye Başkanlığı'na, oradan milletvekilliğine, milletvekilliği ile de başkente gelmiş babamın yanı sıra onun ağzının içine bakan general bir enişte, sonra Amerika'ya yerleşmiş başka bir enişte, sonra babamın ilk karısından olma iki abim, bir telefonla milyon vuran takımından, sonra o eniştelerin ve bu büyük abimlerinin abilerin kimi Amerikanlaşmış, kimi süklüm püklüm babalarının yanında yer almış, kimi halamın ikinci oğlu Hakan gibi babalarına karşı çıkmış çocukları. Bense ne yürekten bunların yanındayım, babam başta ne de bunların herhangi biriyle çalıştım. Ailenin şımartılmış kızıyım. Onlarla çatışmak bile küçültücü geliyor bana. Uygar yaşamın bütün kurallarına göre yetiştirildim. Mankenlik kurslarına gönderildim. Koleji bitirdim. Bana dil öğretildi. Kısacası babamın ve ötekilerin yeni uygar yaşamlarında, ziyafetlerinde, kokteyllerinde, yabancılarla ilişkilerinde yüzlerini ağartacak, onların kendilerinde eksikliğini duydukları pek çok şeyi örtbas edecek biçimde yetiştirildim. Abilerim tutuculuklarıyla bile daha 14 yaşında boyanmamı, daha 16 yaşımda sigara içmemi hoş gördüler. Beni el üstünde tuttular hatta. Yeni çevrelerine yes yes, no no demekle başa çıkmıyor ki ne yapsınlar. İşte benim ailem de, aile içindeki yerim de bu Tuncer. Başta siz, fakültedeki gençlerin seslerini yükseltmeleriyle çevreme karşı içimde büyüyen düşmanca yılanı görüyorum. Kıvrılmış, sessizce yatıyor orada. Size yaklaşmak, yılanımı sizin kavganıza katmak istiyorum. Ama Remzi Tarakçı'nın kızına kim inanır? Kendiliğinden yanınıza gelmem olanaksız. Gözümde çok yüce bir yeriniz olduğunu bilmenizi isterim Tuncer. Bundan da öte duygularla doluyum size karşı. Adına ne derseniz deyin. Bana elinizi uzatır mısınız? Dilerseniz bizi Ayşen tanıştırır. Gerçekte ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz beni hiç. Bu mektupla biraz tanımış oldunuz belki. Asıl kendimi size tanıtabilmeyi ne kadar isterdim. Yıldız. Mektubu bana karınızın yeğeni Ayşen getirip vermişti hocam. Benim kolejden bir arkadaşım Tuncer abi. Sanırım birliğe üye olmak istiyor. Ya da onun gibi bir şey bilmiyorum. Ayşen. Küçücük bir kızdı o zaman. Hala da çocuk o. Bakın buraya girerken beni görüverince büyük bir sevinç çığlığı attı. Duymadınız mı? Gelinliği içinde bile büsbütün çocuksulaştı. Kendisini düşünmüş, kalkıp gelmiş olmamdan büyük kıvanç duydu. Boynuma sarıldı. Ben de onu yanaklarından öptüm. Bu coşkumuz çok kısa sürdü. Bir çığlıklık, iki öpücüklük. Sonra sıraya dizilmiş aile büyüklerini seçince, seçmemiz gerekince, yani bilmiyorum işte. İşte ikimiz de çarçabuk başlarımızı önümüze eğdik. Bana getirdiği mektup borcunu ödemeli, İsviçre'den bir mektupta ben Ayşen'e mi göndermeliydim acaba? Yıldız'ın halasından ayrı, babasından ayrı ayrı gelen mavi nikah düğün çağrısını ve bizi buraya getirecek uçak biletlerini alınca onları bir yana fırlatıp Ayşen'e yazmalı mıydım? Çok düşündüm bunu. Tüm generalin oğluyla evlenmek zorunda mısın? Acele etme Ayşen, daha çok gençsin. Bir gün daha güçlü ve yeniden birlikte olacağız. Böyle yazabilir miydim? Sen niye beklemedin peki Tuncer abi? Böyle sormasından çekindim. Ayşe'nin Yıldız'la seviştiğimizi seçemeyecek derecede kendisini kavgaya adadığı günlerdi. Şimdi kendi duvarlarını yıkamamış bir gelin. Bu nasıl oldu? Yıldız'la sevişmemiz. Başınızı çevirmeyin hocam. Anlatmalıyım. Yıldız'ın mektubunu okurken kantindeydim. Yanım yörem arkadaşla dolu. Son sınıfın derslerinde çok tembel, eylemlerinde çok çalışkan bir öğrencisiyim. O son sınıfa gelebilmem için marangoz babam günde kaç dolap kapağını fazladan biçmiştir. Kantindeyim. O an bir çeşit sevda mektubu okuduğum kimsenin aklından geçemezdi. Kantinde bir çay içebilmek, bir sandviç yiyebilmek için... Ben günün belli saatlerinde ocakçıya da yardım ederdim, biliyor musunuz? Öte yandan çocuklarla sık sık ders dışı bir araya gelebilmek için de iyi bir olanaktı bu. Mektubu gürültüler, şu puştun şu gazete yazdığını görüyor musunuz çocuklar? Arkadaş, düşündüm onlar daha boşuna çıkmadılar. Ah be, ah be, elimde koca bir matbaa olacak ki şimdi. Tek yol kaldı, yürüyüp o örgüte girmek, bağırışları ve fısıltıları arasında okudum. Bundan da öte duygularla doluyum size karşı. Ama babam şu, anam bu, abilerim, eniştelerim de bunlar bunlar. Boş ver dedim içimden. Orada durdum bir an. Boş ver diyordum ama boş veremiyordum hocam. Bu mektup beni kendi gözümde durmaksızın yüceltiyordu. Bana hayranlığının ötesinde başka duygular. Bu başka duygular sevda değilse ne? Böyle bir şey seziyorum mektuptan. Arkadaşlarım arasında inandırıcı bir sevimliliğim olduğunu biliyordum. Bunu o mektubu okuyana dek bilinçle önemsemediğimi söyleyemem. Bana başka duygular da besleyen bir kız. Kendimi ansızın önemseyivermenin ilk nedeni buysa, ikinci ve asıl nedeni tam karşıtı bir şey. Beni yolumdan döndürmek için peşime birini takmış olabilecekleri düşüncesi. Bir lider değildim henüz. Fakat bende bir lider olabilecek özellikler bulunmuş ki önüm kesilmek isteniyor. Kendi gözümde iki kez önemliydim şimdi. Gülümsüyorsunuz hocam. Ellerimi ne yapacağımı şaşırtıyorsunuz. Bu gülümsemeniz beni küçültüyor mu, eziyor mu, yoksa hoşgörülü bir gülümseme mi bu? Bulamıyorum. Ellerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Ta çocukluğumdan bıraktığımı sandığım bir alışkanlığım şimdi size Lozan'dayım, doktoramı yapıyorum derken geri geliyor. İçki kadehini dudaklarıma rahatlıkla götüremiyorum. Az önce bir kurtuluş gibi sarıldığım o kadehi nereye koyacağımı bilemiyorum. Yıldız bir an tedirginleşmiş. İşte şimdi görüyorsunuz ne denli rahat. Ben hiçbir zaman onun gibi rahatlayamadım. Sevgimizin kılıfı içine ya çok dar geliyorum ya çok bol duygusu taşıyorum. En çok şimdi, en çok bu an. Siz bana öyle gülümserken hocam, babam yüzüme ters ters baktığı zamanlarda böyle ovunurdum. Ellerimi ne yapacağımı bilemezdim. Bana marangozluk öğretmek istediği sıralarda ne zaman yapmayacağım, sevmiyorum bu işi, ben okuyup aydınlanmak istiyorum desem aynı beceriksizliğe düşer, kendimle babam arasında sıkışır kalırdım. Ellerimi uyuştururdum. Belki nedenini bilmediğim bir öfkeyi avuçlarımda hapsetmek isterdim. Bana gülümsemeyin, bana inanın, anlayın. Devrimci arkadaşlarımdan biri o günler bir kıza benim gibi delice sevdalansa, o kızı her yere peşinden taşısa ve her yere o kızın peşinden gitseydi, inan olsun sayın hocam, bu arkadaşın pestilini çıkarırdım. Elini yüzünü morartmadan, dişlerini dökmeden koyvermezdim onu. O da bütün bunların ardından başına dimdik tutarak seviyorum işte bu kadar dese, bunu satılmışlıktan öte bir şey sayardım. Arkadaşlarım bana da öyle bakmaya kalktılar. Özellikle benden küçükler, o Uğurlar, Güller, Zehralar, hele Zehralar, güvendikleri dağlara kar yağmış gibi oldular. Bir Ayşen, bir o beni eski Tuncer abisi bilmekle bilmemek arasında yalpaladı durdu. Onun iki arada bir derede kalışı yalnız benimle Zehra arasında, yalnız Uğur'la Ercan arasında kalışı olsa iyi. Ailesiyle bizim, ailesiyle sizin ve Aysel halasının arasında da kalmıştı yavrucak. Şimdi de şu yanmış pervane haline bakın. O ışıktan bu gölgeye, bu gölgeden o ışığa çarpa çarpa kendini. Kantinde kendimi önemsemekten o denli ürktüm ki Yıldız'ın mektubunu bu bir büyük tuzakmış gibi yırtıp atıverdim. Yine de bakmayın, gururum iyice okşanmıştı. Böyle bir kız varsa da yoksa da. Mektubu yırtıp atarken o 3-5 saniyelik zaman içinde kendimi önemsemem de ama asıl kızı küçümsemem de, kuşku da, hepsi çekilip gitmiş benden. Geriye şu sorular kalmış. Ya böyle bir kız yoksa, ya bana hayran ve aynı zamanda bana karşı başka duygular da besleyen biri yoksa, ya beni yolumdan edecek bir girişimin başlangıcı bile değilse bu mektup, salt arkadaşların bir şakasıysa, alay, şaka olmasın da ne olursa olsun. 23 yaşında kendini devrime adamış biriydim. Şöyle bir adamak. Bütün kızlar kardeşim, bütün sevdam halkım, bütün düşmanlığım egemenlere, öfkem, kinim onların yeni doğan bebeklerine bile. O çocuklar arasında adam akıllı sevdiklerim de var üstelik. Uğur gibi, Ayşen gibi. Onun o kendini yakmaya adaylığı yok mu? Onu sevmemek olanaksız. Belli etmesem, belli etmekten kaçınsam da, sonra benim devrimciliğim içinde evlenmek de yok. Bir emekçi olan babamla bir avuç kıymaya iki tencere yemek kotarmak için çabalayan anamın haline bakın. Evlilik denince, bu yük omuzlanınca, ortaya çoluk çocuklar da dökülünce hocam, o el ele kol kola vermeler karşılıklı bir lanetleme türküsünden, sık sık sille tokat birbirinin üstüne yürümekten başka ne ki? Ben Ali Usta gibi olacağım, hiç evlenmeyeceğim. Kim bu Yıldız peki? Ya da o ajan kim? Beni kendi gözümde iki kez önemli kılan, şu kantine girip çıkanlardan, şu masalarda beşi onu bir arada oturanlardan hangisi? İlter çay ocağına geldi, bir çay istedi. İçerken, Tuncer, çıkaracağımız o dergi var ya, topladığımız paralar yetmiyor. Hesap kitap, bir sayı bile çıkaramıyoruz dedi. Ne yapacağız? Yayın kolundaydı ter. İlter'i tanıyacaksınız hocam. Gırgırı bol bir arkadaştı ayrıca. Çok çalışkandı. O ve yayın kolunda çalışan öteki arkadaşlarla nerede sosyalist, sempatisan, evde kalmış kız, yaşlı memure, inançlı bir iki şoför tanıdık, sitelerden bildiğimiz birkaç işçi varsa onlardan topladığımız paraları saymışlar. Hesap kitap bu sonuç çıkmış. Kaşlarımı kaldırıp göğsümü de şöyle bir ileri doğru çıkarıp üzme canını, ben nereden para bulacağımı biliyorum. Demeyeyim mi? Ne o oğlum, zengin bir kapıya damat olmaya mı karar verdin yoksa? Deyince sindim, pıstım. Mektubu biliyor sandım, ürktüm. Hadi lan sen de. Ürküntüm arasında böyle dedim. Ne demek peki bu? Evet mi, hayır mı? Hadi lan sen de. Utangaçlaşmıştım da. İlter'in gözünden kaçar mı? Varsa böyle hayırlı bir iş, hiç kaçırma Tuncer. İşimiz özveri ister, her anlamda. Yok artık. İlter'in şakacılığı her zamanki ölçüsünü aşan bir şakacılıktı. Apaçık. Gırgırı kavgamıza, şakayı inancımıza bu ölçüde bulaştırmazdı İlter. Zaten çabuk toparlandı. Elini omzuma koydu. Akşamüstü bize gel. Arkadaşlar da gelecekler. Şu işi bir daha gözden geçirelim bakalım deyip gitti. İlter çabuk toparlanmıştı ama beni dağıtıp gitmişti hocam. Doğrusu söylediği büsbütün akıl almaz bir şey de değil. Öfkelendim kendime. İyi anımsıyorum. Kafamı hızlı hızlı sallayarak bu pis düşünceyi bir kovadan çöplüğe boşaltırcasına boşaltmak istedim. Ama daha sonraki günler Yıldız'ı tanıyıp ona yaklaştıkça neden olmasın sorusu sık sık döndü kafama. O soru geri döndükçe Yıldız'dan kaçmak istedim. İlter gittikten kısa bir süre sonra kantine ince, uzun ve kısa siyah saçlı bir kız geldi. Onu seçer seçmez başımdan yukarı bir sıcaklık çıktı. Geçen haftaki forumda konuşurken bu gözlere bir kez daha değmişti benim gözlerim. O sıcaklık şuramdan yukarı o zaman da böyle çıkmıştı. Bu durumdan arkadaşlarımın coşkulu haykırışlarıyla kurtulmuştum. Mektubundan edindiğim izlenime göre Yıldız'ın rahat bir kız olması gerekirdi. Oysa bu kız çok çekingen, bana bakmakla bakamamak arasında bin parça olup duran bir kız. Bende ise o ünlü sevimliliğim uçup gitmiştir üstümden diye bir korku. Mektubu yazan bu kız ise onun durumu benimkinden bin kez güç. Bunu düşünmek ansızın rahatlattı beni. Fazla bile rahatlattı. Çünkü gereksiz yere ıslık çalmaya başladım. Biliyor musunuz hocam? Gereksiz yere eski ceketimi üstümden çıkarıp attım. Gereksiz yere ta ileride oturan Zehra'ya seslendim. Bir dakika gelir misin Zehra? Fırlayıp geldi. Gereğinden fazla yüksek sesle sordum. Kaç kişi oldunuz bildirileri Kızılay'da dağıtmak için? Erkeksi yapılı, bizden küçük olmasına karşın çok büyümüş izlenimi veren bir kız Zehra.